Ayrım 7 Gazap Wilbur Smith Sayfa 61. Ertesi gün evden ayrılmadan önce Moses'la Tara baş başa verandada oturdular. Adam ona yapılması gereken şeyleri ayrıntılarıyla anlattı. Omkonto ve Sizme, yani milletin mızrağı. Bu ordu kötü olan her şeyi yok edecek Tara. Sen artık bütün liberal hareketlerden kendini çekmelisin. Önce kliniğini kapatacaksın.
Kadın kliniğim diye bağırdı. Ah Moses, benim zavallı küçüklerim, onlar ne yaparlar?
Adamın yüzündeki ifadeyi görerek sustu. Sen birkaç yüz kişiden söz ediyorsun. Oysa ben 20 milyonun yaşamasını düşünüyorum. Söyle bana, hangisi daha önemli?
Tara, sen haklısın diye fısıldadı. Lütfen beni affet.
Bağımsızlık hareketinin seni düş kırıklığına uğrattığını söyleyecek ve kara atkıdan ayrılacaksın.
Aman tanrım, Molly ne der?
Adam Molly durumu biliyor dedi. Molly bunu neden yapacağını biliyor. Sana tam anlamıyla yardımcı olacaktır. Özel şube görevlileri seni bir süre daha gözetleyeceklerdir. Ama dosyalarına geçecek bir şey yapmayacağın için sonunda ilgileri sönecek ve seni unutacaklardır. Sen de kocanın siyasal çalışmalarıyla ilgileneceksin. Parlamentodaki ahbaplarıyla dostluk kuracaksın. Baban da muhaliflerin başkan vekili zaten. Bakanlarla konuşabiliyor. Sen bizim gözlerimiz ve kulaklarımız olmalısın.
Tara başını salladı. Anlıyorum. Bunu başarabilirim.
Daha sonra sana başka görevler verilecek. Çok zor, hatta tehlikeli görevler. Bu kavga için hayatını tehlikeye atar mısın Tara?
Senin için daha fazlasını da yaparım Moses Gama. Hayatımı senin için seve seve veririm.
Adam onun içtenlikle konuştuğunu anlayarak memnun bir tavırla başını salladı. Mümkün oldukça buluşacağız diye söz verdi. Tehlike olmadığı zamanlar buluşacağız.
Tara Johannesburg'dan döneli bir ay olmuştu. Her sabah olduğu gibi o günde kahvaltı sofrasına otururken ben zina işledim diye düşündü, kocamı aldattım. Bunun alnına vurulan bir damga gibi gözle görüleceğini sanıyordu. Oysa dönüşünde şahsa onu pek neşeli karşılamış, hava alanına kendisi gelemeyip bir şoför yolladığı için de özür dilemişti. Michael dışında çocuklar da onu pek özlemişe benzemiyorlardı. Oysa Michael farklıydı. Çocuk birkaç gün boyunca onu gözden kaybetmemek ister gibi peşinden ayrılmamıştı. Küçük kliniği kapatmak Tara'ya çok ağır gelmişti ama bu olay da geride kalmıştı artık. Şimdi pazar günü Veltevreden'in gölgeli terasında kahvaltı sofrasında oturuyordu. Tertemiz beyaz üniformalar giymiş hizmetkarlar etrafında dönenmekteydiler. Şahsa Sunday Times'taki siyasi yazıları yüksek sesle okuyordu ama onu dinleyen yoktu. Sean ve Garrick yine tartışmaktaydılar. Isabella babasının dikkatini çekmeye çalışıyor, Michael da annesine okuduğu romanın konusunu anlatıyordu. Tara kendini bir sahtekar, hazırlanmadığı bir rolü oynamaya çalışan bir artist gibi hissetmekteydi. Şahsa sonunda gazetesini buruşturup attı.
''Şimdi söyleyin bakalım, bugün ne yapacağız?''
Çocuklar bir ağızdan konuşmaya başladılar. Isabella da bağırdı. Piknik, piknik yapalım. Sonunda şahsa kendi oyunu kızının deyine kullandı ve pikniğe karar verildi. Tara gelemeyeceğini söyleyecek olduysa da Michael'ın çok üzüldüğünü görerek vazgeçti. Şahsa küçük Çağlayan'ın hemen altına bir bent yaptırmış, böylece burada doğal bir yüzme havuzu olmuştu. Yanında da saz damlı küçük yaz evi vardı. Atları atlayarak oraya gittiler. Hizmetkarlar da piknik sepetleriyle küçük at arabasına binip onları izlediler. Çocuklar sevinçle suya koşarlarken mayolarını giymiş olan Şahsa ve Tara da güneşte atların üstüne uzandılar. Evliliklerinin ilk günlerinde daha bent yapılmadan buraya sık sık gelirlerdi. Hatta Tara çocuklarından birine bu yeşil kıyıda hamile kaldığından emindi. Şahsa bir şişe Riesling açtı. Yıllardan beri ilk kez birbirlerine daha dostça davranıyorlardı. Rahat bir havaları vardı. Şahsa da bu durumu sezmiş olacak ki fırsatı kaçırmadı. Buz kovasından şarap şişesini alarak Tara'nın kadehini yeniden doldurdu ve ''Şekerim'' dedi, ''sana söylemem gereken ikimiz için de çok önemli bir şey var. Bu yüzden yaşantımız büyük ölçüde değişebilir.''
Tara biraz kaygılanmış, biraz da rahatlamıştı. Kocasının başka bir kadın bulmuş olduğunu sanıyordu. Bu yüzden de onun söylediklerini bir an anlayamadı. Birden aklı başına geldi. Şahsa karşıya geçiyor, Boerlere katılıyordu. Afrika'nın en iğrenç insanlarıyla kader birliği yapacaktı. Bu toprakların ve insanların iyiliği için yeteneklerimi kullanma fırsatı veriyorlar bana. Uzun uzun düşündüm, sonra annemle de konuştum. Bu ülkeye, aileye ve kendime karşı bir görevim var. Bunu yapmam gerektiğine inanıyorum Tara.
Tara başını kaldırıp ona bakmaya cesaret edemedi. Gözlerinden düşüncelerinin okunacağından korkuyordu. Ama sonra bu adama duyduğu cılız sevgiden arta kalan kırıntılar da birden yok oldu. Kadın kendini o anda çok daha rahat ve özgür hissetti. Sevginin yerini de zıt bir duygu almıştı. Bu çok güçlü duyguya bir an ad veremedi. Sonra bunun nefret olduğunu anladı. Birden bu adam yüzünden suçluluk duymuş olmasına şaştı. Hatta onu sevmiş olmasına da hayret etti. Şahsa hala anlatıyordu. Affedilmez bir şeyi affedilir hale sokmaya çalışmaktaydı. Ona bağırmak, sen de diğerleri gibi duygusuz, bencil ve kötüsün diye aykırmak istedi. Sonra Moses'ın söylediklerini anımsadı ve kocasını dikkatle dinlemeye koyuldu. Şahsa sözlerini bitirerek karısının cevabını bekledi. Tara ayaklarını altına alıp halının üstüne oturmuştu. Hala elindeki kadehe bakıyordu. Şahsa yıllardır onu bu kadar dikkatle incelememişti. Karısının hala güzel olduğunu gördü. Düzgün cildi güneşten hafifçe bronzlaşmıştı. Saçları kızılımsı ışıklarla parlıyordu. Kendisini daima etkileyen göğüsleri de yine eskisi gibi dolgundu. Uzun süreden beri ilk kez onun kendisini çektiğini hissederek uzanıp eline dokundu. ''Benimle konuş.'' diye mırıldandı. Tara başını kaldırıp bakınca da şahsa donup kaldı. Kadın ona acımasız bir dişi aslan gibi bakıyordu. Sonra gülümsedi ve omuz silkti. Şahsa da yanıldığı kanısına vardı. Gözlerinde gördüğü nefret değildi kuşkusuz.
''Sen kararını vermişsin şahsa. Benim onayıma gereksinmen yok. Zaten şimdiye kadar yapmak istediğin şeylere hiçbir zaman engel olamadım değil mi? Neden şimdi bunu yapmaya kalkayım?''
Şahsa hem şaşırmış hem de rahatlamıştı. Korkunç bir kavga bekliyordu o.
''Bu işin nedenini bilmeni istedim. İkimizin de aynı şeyi istediğimizi bilmeni arzu ettim. Bunu elde etmek için değişik yollar izliyoruz. Ben benim yolumun daha etkili olacağına inanıyorum. Hem senin yardımına ihtiyacım var. Çünkü bir bakıma bu fırsat sana bağlı.''
''Pekala, bana ne yapmamı istediğini söyle.'' Tara kendine hakimdi. ''Herhalde ülke güvenliği bürosunda kalın bir dosyan olduğunu duymak seni pek şaşırtmayacaktır.''
''Beni 3 kez tutukladıklarına göre buna hiç şaşmam.''
Tara tatsız tatsız güldü.
''Haklısın, şaşırtmadı.''
''Şekerim, sen bu işlere devam ederken bakan olmama imkan yok.''
''Yani siyasi çalışmalarıma son vermemi mi istiyorsun? Peki sicilim ne olacak? Ben bir hapishane kuşuyum.''
''Neyse ki polis senin hareketlerini hafife alıyor. Kötü niyetli ahbapları tarafından etkilenen saf şımarık biri olduğunu düşünüyorlar.''
Tara bu hakarete güçlükle dayanabildi. ''Pekala, ben saf şımarık biriyim. Ya kabul etmez ya vicdanımın sesini dinlemeye devam edersem?''
''Tara, beni mücadeleye zorlama.'' Adamın sesi yumuşaktı.
Tara, ''O durumda çocukları ben alırım.'' diye kafa tuttu. ''Sinsi avukatların seni uyarmışlardır herhalde.''
Şahsa, ''Kahretsin Tara.'' diye söylendi. ''Söylemek istediğimin bu olmadığını biliyorsun. Seni tehdit etmiyordum. Bu işi aklı başında insanlar gibi konuşamaz mıyız?''
Tara birden yumuşadı. ''Buna gerek yok. Kararımı verdim. Protesto gösterilerimizin yararsızlığını çoktan fark ettim. Yaşamımı boşuna geçirdiğimi biliyorum. Çocukları ihmal ettiğimin de farkındayım. Johannesburg'a son gidişimde yine üniversiteye devam etmek istediğimi anladım. O gruptan ayrılacağım. Zaten kliniği de kapattım.''
Şahsa ona hayretle baktı. Bu kadar kolay kazanılan bir zafere güvenemezdi. ''Peki karşılığında ne istiyorsun?''
''Kadın üniversiteye dönüp arkeoloji doktorası yapmak.'' diye cevap verdi. ''Çalışırken de bağımsız olmak istiyorum.'' Adam içinin rahat ettiğini gizlemeye bile gerek görmedi. Peki anlaştık. Siyasete bulaşmaman koşuluyla istediğin zaman istediğin yere gidebilirsin. Şahsa bu anlaşmaya pek sevinmişti. Ender olarak bir kadehten fazla içmesine karşın çocuklarla et pişirirken Riesling'in kalanını bitirdi. Şan aşçı yardımcısı görevini ciddiye almıştı. Bir iki pirzola yere düşüp topraklandı. Şan kardeşlerine bunlar sizin dedi. Etlere dişlerinizi değdirmezseniz tozları fark etmezsiniz bile. Yaz evinde Isabella annesinin salata yapmasına yardım etti. Bu arada üstünü başını zeytinyağı içinde bıraktı. Yemeğe oturduklarında pek neşeli olan şahsa türlü hikayeler anlatarak çocukları çok eğlendirdi. Çocuklar sofradan kalkınca Tara ne zaman gideceksin diye sordu.
Yarın sabah erken, öğleden sonra Johannesburg'da olmalıyım. Lord Littleton Londra'dan geliyor, onu karşılamalıyım.
Kaç gün kalacaksın?
10 günden fazla. Şahsa onca iş arasında Mitten Merrily'ye ve onun IBM 701'ine de zaman bulabileceğini düşünerek neşeleniyordu.
David Abrahams, Gümüş Nehir hisse senetlerinin piyasaya sürülmesinin ilgi uyandırması için bir halkla ilişkiler uzmanı tutmuş, işi ona bırakmıştı. Şahsa bu tip kimselerden kuşkulanmakla birlikte bu fikrin fena olmadığını kabul ediyordu artık. Yalnız bu iş kendisine 5000 sterline mal olmuştu. Londra Financial Times ve Wall Street Journal'ın yazı işleri müdürleriyle eşlerini davet edip uçakla getirtmişlerdi. Daha sonra onları Kruger Milli Parkı'nda 5 gün ağırlayacaklardı. Yerel basın ve radyo muhabirleri de çağrılmıştı. Ayrıca Afrika'ya Bakış adlı bir dizinin çekimi için New York'tan gelen televizyon ekibi de hisse senetleri için verilecek partiye katılmayı kabul etmişti. Courtney Madencilik Şirketi'nin lobisine Gümüş Nehir'e monte edilecek makinenin 7,5 metre yüksekliğindeki çalışır bir modelini yerleştirmişlerdi. David muhabirlerin içkiye düşkün olduklarını düşünerek 100 kasa Moet ve Chandon şampanyası getirtmişti. Hatta Swazi Spa'daki müzikalde oynayan dansözleri bile tutmuştu. Gösteri yapacaklardı. Genç dansözlerin göğüslerini göstermeleri de şampanya kadar çekiciydi. Çünkü Güney Afrika sansürü çıplak göğüsleri Karl Marx'ın komünist manifestosu kadar tehlikeli sayıyordu. Gelen her konuğa içinde renkli bir broşür, adına yazılı 1 sterlinlik bir Gümüş Nehir hisse senedi ve 22 ayar Güney Afrika altınından minyatür bir külçe bulunan bir paket sunuluyordu. Şahsa şampanya başları döndürmeye başlamadan önce konuşmasını yaptı. Bu gece onundu. Daha önce Tara'dan kendisiyle birlikte gelmesini istemiş ama sonra bunun doğru olmayacağına inanmıştı. Yalnızdı, projektörlerin aydınlattığı, smokini son derece şık, bir gözü bantlı erkek çok da rahattı. Kendinden emin olduğu belliydi. Konuşmaya başlayınca herkesi kolaylıkla etkiledi. Konuklar onun nüktelerine gülüp gerekli yerlerde alkışladılar ve bu büyük yatırımın ne anlama geldiğini büyülenmiş gibi dinlediler. Şahsa'ya göre bu maden Güney Afrika'yı İngiltere'ye bağlayan bağları daha da güçlendirecekti. Ayrıca hisse senetlerinin %30'unu satmayı umduğu ABD ile aralarında yepyeni bir dostluk kurulacaktı. Şahsa'yı Lord Littleton izledi. Eski tip bir smoking giymiş olan kır saçlı adam önce bankasının Courtney madencilikle olan güçlü ilişkisini anlattı.
Sonra bu hisse senetlerini biz garanti ediyoruz dedi. Biz Littleton Bankası olarak bunların kolaylıkla satılacağından ve komisyonumuzu kazanacağımızdan zaten emindik. Onun için de bu gece burada size söylemiştim demek bana büyük bir zevk veriyor.
Salondaki ani konuşma ve mırıltılara engel olmak için elini kaldırdı.
Şimdi size Bay Şahsa Courtney'in bile bilmediği bir şeyi açıklayacağım. Bunu ben de 1 saat önce öğrendim.
Elini cebine sokarak bir teleks çıkardı.
Bildiğiniz gibi Gümüş Nehir hisse senetleri Londra saatiyle 10'da satışa arz edildi. Bankam birkaç saat önce kapanırken bana bu teleksi gönderdiler.
Gözlüğünü takarak okumaya başladı.
Lütfen Bay Courtney'ye tebriklerimizi iletin. Londra saatiyle 16'da Gümüş Nehir'in bütün hisse senetlerinin satışı sona erdi. Piyasa daha 4 misli hisse senedi istemektedir.
Şansayı ilk kutlayan David Abrahams oldu. Alkışlar arasında birbirlerine gülümsediler. Sonra şansa platformdan atlayarak annesinin yanına koştu. Santayne Courtney Malcolm's en ön sırada oturuyordu. Oğluyla konuşmak için çevik bir hareketle ayağa kalktı. Altın lame dümdüz bir gece elbisesi giymiş, hani madeninden çıkarılmış şahane elmaslarını takmıştı. Pırıl pırıl parlayan ince güzel kadın oğluna baktı. Şahsa işte şimdi hepsini ele geçirdik anne diyerek ona sarıldı. Kadın fısıldadı. Hayır Sherry, hepsini değil, bu tatsız olurdu. Daima uğraşmamızı gerektirecek şeyler bulunur.
Blaine Malcolm's da onu kutlamak için bekliyordu. Elini annesinin beline dolamış olan şahsa gülümseyerek ona döndü. Blaine harika bir gece dedi, bunu hak ettin şahsa.
Teşekkür ederim efendim. Yazık ki Tara burada değil.
Şahsa hemen kendini savunmaya kalktı. Gelmesini istedim ama çocukları yalnız bırakamayacağını söyledi.
O sırada halkla ilişkiler uzmanı Jill Anstey yanına yaklaştı. NABS televizyon istasyonunun muhabiri sizinle 5 dakikalık bir röportaj yapmak istiyor. Afrika'ya bakış programında yayınlayacaklarmış.
Televizyoncular aygıtlarını yönetim kurulu salonuna yerleştirmişlerdi. Spor kılıktaki 3 genç televizyoncunun işlerini bildikleri belliydi. Işıklar Santayne salonun öbür ucundaki yağlı boya portresini aydınlatıyordu. Kameralar da o yöne çevrilmişti. Adamların yanında bir kız duruyordu. Şahsa merakla etrafına baktı. Röportajı kim yapacak?
Jill Anstey, yönetmen o dedi. Sizinle o konuşacak.
Şahsa onun kızı kastettiğini anlayarak şaştı. Kız orada durmuş, adamlara emir veriyor, kamera açılarını düzelttiriyordu. Ama o daha çocuk.
Jill Anstey 25'inde ve çok da akıllı dedi. Ayrıca tam bir profesyonel. Amerika'da çok tutuluyormuş. Mau Mau terörcüsü Yomo Kenyatta ile dizi röportajı da o yaptı. Kore'nin hikayesi olan Kalp Kıran Dağlar da onun. Söylediklerine göre bunun için Emmy ödülü alacakmış.
Güney Afrika'da televizyon istasyonları yoktu ama şahsa Londra'ya son gidişinde BBC televizyonunun yayınladığı Kalp Kıran Dağları seyretmişti. Bu çocuğun böyle bir eser hazırlamış olmasına inanamıyordu. Kız dönerek yaklaştı ve dostça bir tavırla elini uzattı. Daha çok yeni yükselmeye başlayan taze yüzlü bir artiste benziyordu.
''Merhaba Bay Courtney, ben Kitty Godolphin.''
Güneyli aksanı pek hoştu. Yanaklarında ve küçük biçimli burnunun üstünde altın tozu gibi çiller vardı. Şahsa bu yüzdeki kemik yapısının kusursuz olduğunu fark etti. Dolayısıyla da bu kız çok fotojenikti herhalde.
''Bay Courtney, konuşmanız öylesine etkileyiciydi ki dayanamayıp sizi yine filme çekmeye karar verdim.''
Tatlı tatlı gülümsedi ama erkek onun gözlerini fark etmişti. Hani madenindeki elmaslar kadar parlak ve sertti bu gözler. Derinliklerinde sert bir alayla karışık zeka ve acımasız bir hırs gördü. Sonra vücuduna baktı. Göğüsleri genellikle seçtiği tiplerinkinden biraz küçüktü ama sütyen giymemişti. Bluzunun altından eşsiz biçimleri belliydi. Kitty Godolphin onu ışıkların altına yerleştirdiği koltuklara götürdü.
''Siz bu tarafa oturun. Sizi tanıtmayı sona bırakacağım. Fazla vaktinizi almak istemiyorum.''
''İstediğiniz kadar kalırım.''
''Yoo, bir salon dolusu önemli konuğunuz olduğunu biliyorum.''
Kameranın yanında duran adamlara baktı. Biri baş parmağını havaya kaldırınca yine şahsaya döndü.
''Amerikalılar Güney Afrika'yı pek tanımıyorlar. Ben toplumumuzdan türlü kesitler olarak bunu anlatmaya çalışacağım.'' ''Sizi bir politikacı, maden kralı ve maliyeci olarak tanıtacağım ve şahane altın madeninizden söz edeceğim. Sonra kamera size dönecek, tamam mı?''
''Tamam.'' Şahsa tatlı tatlı gülümsedi. Biri yüzünün hemen önünde çift kanatlı bir tahtayı kapattı, bir başkası ses, bir diğeri de motor diye tamamladı.
''Bay Şahsa Courtney, hisse senedi sahiplerine biraz önce altın madeninizin Güney Afrika'daki 5 zengin madenden biri olacağını söylediniz. Yani dünyadaki en zengin maden yataklarından biri oluyor. Şimdi bu eşsiz hazineden ne kadarını halka vereceksiniz?
Yani madeni kendilerinden çaldığınız kimseleri, bir zamanlar bu toprakların sahibi olan siyah kabileleri kastediyorum.
Şahsa bir an şaşırdı, sonra hemen kendini topladı. Savaşacağını anlamıştı, rahat rahat cevap verdi.
Gümüş Nehir madeninin bulunduğu toprakların sahibi olan kara kabileler 1920'de Kral Çaka ve Kral Milikazi'nin savaşçıları tarafından yok edildiler. Bu iyi huylu iki Zulu kralı Güney Afrika'nın insanlarını yarı yarıya azaltmayı başardılar. Beyazlar yerleşmek için kuzeye indiklerinde bomboş topraklara rastladılar. Yerleştikleri toprakları kimseden çalmadılar. Ben de maden haklarını yasal olarak buraya sahip olan kimselerden aldım.
Kadının gözlerinde saygısını açıklayan bir pırıltı gördü ama saldırıya devamda kararlıydı.
Tarihi gerçekler çok ilginç tabii. Yine de biz günümüze dönelim. Siz bir siyah olsaydınız bu maden haklarını satın almanıza izin verilir miydi Bay Courtney? Sizin de üyesi olduğunuz parlamento beyaz olmayanların kendi ülkelerinde toprak veya maden hakları almasını yasaklayan yeni bir kanun çıkarmadı mı?
Şahsa kaşlarını çattı. Ben bu yasaya karşı çıktım ama dediğiniz doğrudur.
Peki Courtney Madencilik ve Finans Şirketi kaç siyaha iş veriyor?
Bizim 18 firmamız var, 2000 beyaz ve 30.000 siyaha iş veriyoruz.
Kitty Godolphin içini çekti. Büyük bir başarı Bay Courtney. Peki bu 18 şirketin yönetim kurullarında kaç siyah var?
Yine tuzağa düşmüştü. Sorudan kaçmaya çalıştı. Biz diğer şirketlerden daha yüksek ücret veriyoruz ve çalışanlara türlü imkan tanıyoruz.
Kitty onun sözünü bitirmesini bekledi, sonra ''Demek şirketlerinizde siyah yönetim kurulu üyesi yok.'' dedi. ''Kaç siyah şube müdürünüz olduğunu söyler misiniz?'' ''Tam 30.000 siyah işçiniz var ve aralarında bir yönetici bile yok. Neden böyle olduğunu söyleyebilir misiniz?''
Kitty durmadan saldırıyordu. Sonunda şahsa öfkelenerek karşı saldırıya kalktı. Buz gibi bir gülüşle ''Madem siyahların uğradığı haksızlıklarla ilgileniyorsunuz, neden Amerika'da kalmadınız?'' dedi. ''Martin Luther King size daha fazla yardımcı olabilirdi sanırım.''
''Ülkemde bağnazlık olduğunu kabul ediyorum. Biz bunu anlıyor ve değiştirmeye çalışıyoruz. İnsanları eğitiyor, bağnazlığı yasaklıyoruz.'' ''Pekala, bana kaç siyah arkadaşınız olduğunu söyler misiniz?''
Şahsa bu soru üzerine çocukken hani madeninde çalışmasını ve kendisiyle dost olan adamı anımsadı. Yıllardır onu düşünmemişti ama yine de adını hemen buldu. Moses Gama. Gözlerinin önünde uzun boylu, geniş omuzlu, genç bir firavun kadar yakışıklı adam belirdi. Onunla her gün birlikte olmuş, türlü şey konuşmuş, tartışmışlardı. Ama Santayne Courtney oğlunun bu zenciyle samimi olmasını hoş görmemiş ve Gama'yı kovdurtmuştu.
''Belki 10.000 tanıdığım var.'' diye cevap verdi ama sadece birkaç arkadaşım olduğunu söyleyebilirim. Hiçbiri de siyah değil. Vaktiyle bir siyahla dost olmuştum. Yollarımız ayrılınca da çok üzüldüydüm.
Kitty işinde başarılı olmasını sağlayan sezgi sayesinde bu sözlerin değerini kavradı.
''Vaktiyle siyah bir dostum vardı.'' diye mırıldandı.
''Tamam Hank, kes ve bu gece banyo edilmesi için stüdyoya yolla.''
Ayağa kalktı, şahsa da onu izledi. ''Fevkalade oldu. Kullanabileceğimiz epey malzeme var. Yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.''
Kitty'nin tepesinden bakan şahsa ona biraz daha sokuldu hafif sesle. ''Sen kurnaz küçük bir kaltaksın değil mi?'' dedi. ''Melek gibi bir yüzün ve cehennem gibi bir yüreğin var. İşin aslında böyle olmadığını biliyorsun ama umurunda bile değil. İyi bir hikaye yakaladığın sürece bunun doğru veya yanlış olması ya da birine zarar vermesi umurunda bile değil.
Şahsa dönüp salondan çıktı. Santayne ve Blaine Malcolm'ın oturdukları masaya doğru yürüdü ama gecesi mahvolmuştu. Bir iskemleye ilişip dans eden çıplak kızlara görmeyen gözlerle baktı. Hala öfkeyle Kitty Godolphin'i düşünüyordu. Tehlike onu heyecanlandırırdı. Bu yüzden aslan ve su aygırı avlıyor, kendi uçağıyla dolaşıyor, polo oynuyordu.
Kitty Godolphin de tehlikeliydi. Zeki, yetenekli, güçlü kişilik sahibi kadınlar onu her zaman çekerdi.
Kitty de çok yetenekliydi. Saf ipek ve çelikten oluşmuşa benziyordu. O güzel masum yüzü, çocuksu gülüşü ve gözlerdeki sert pırıltıyı düşündü.
Kitty'nin kendisinde arzular uyandırdığını anlayınca öfkesi daha da arttı. Onu elde etmeyi, emrine almayı, ezmeyi istiyordu.
7. ayın sonu, sayfa 71.